Ayrım 5.
Evet, İsmaillerin büyük önderine hizmet etmek ve babamın babasının öcünü almak için. İyi, şimdiye kadar neler öğrendin? Okuma yazma biliyorum efendim. Gramer ve musikiyi de öğrendim. Kur'an'ın neredeyse yarısını ezberden okuyabilirim. Yüzbaşı gülümsedi. Peki ya savaş sanatı? Bugüne kadar eline silah aldın mı hiç? Tahir'in torunu şaşırmıştı. Ata binmeyi ve ok atmayı biliyorum. Kılıç ve mızrağı da oldukça iyi kullanıyorum sanırım. Evli misin? Delikanlı kulaklarına kadar kızardı. Hayır beyim. Şimdiye kadar hiçbir kadınla ahlaksız şeyler yaptın mı? Hayır beyim. İyi. Yüzbaşı Minüçer onbaşısına döndü. Abuna, genç İbni Tahir dayı Ebu Soraka'ya götür. Onu benim gönderdiğimi söyle ona. Eğer gerçekten de durumda bir sahtekarlık yoksa çok memnun kalacaktır. İkisi birden hürmetle eğilerek salonu terk ettiler. Avluya ulaştıklarında az önce kırbaçlanan adamın bağlandığı direğin artık boş olduğunu gördüler. Demin olup bitenlerin tek kanıtını yerdeki kuruyan birkaç damla kandan ibaretti. İbni Tahir her ne kadar korkuyor ise de kendine olan güveni bir parça yerine gelmişti. Ne de olsa şehit Tahir'in torunuydu kendisi. Az şey miydi bu? Merdivenleri çıkarak ikinci avluya ulaştılar. Sağ tarafta kışla olduğu anlaşılan büyük bir bina yükseliyordu. Onbaşı yapının önünde durarak etrafına bakındı. Birisini arar gibiydi. Üzerinde giysi olarak beyaz bir cübbe, şalvar ve sarık bulunan esmer tenli bir delikanlı onlara doğru yaklaşıyordu. Onbaşı onu durdurdu ve dostça sordu. Yüzbaşı bu delikanlıyı Dayı Ebu Soraka'ya götürmemi istiyor. Beni takip edin dedi esmer tenli delikanlı geniş bir gülümsemeyle. Hürmetli dayı şu anda sanat ve musiki dersleri veriyor. Hemen yukarıdaki terastayız. İbni Tahir'e döndü. Buraya fedai olmak için mi geldin? Eğer öyleyse seni çok ilginç günler bekliyor burada. Ben talebe Übeyde'yim. İbni Tahir Übeyde'nin ne demek istediğini tam olarak anlamamakla beraber onbaşının eşliğinde onu takip etti. Yapının çatısındaki terasa kadar tırmandılar. Tüm zemin kaba dokunmuş kilimlerle kaplıydı. Kilimlerin üzerinde ise yaklaşık 20 talebe bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Hepsi de Übeyde gibi beyazlara bürünmüşlerdi. Elinde bir kitap bulunan beyaz cübbeli ihtiyar bir adam oturuyordu önlerinde. Talebeler ihtiyar adamın ağzından çıkan her kelimeyi süratle ellerindeki yazı tahtalarına geçiriyorlardı. Kendisine yaklaşan iki adamı gören ihtiyar yerinden doğruldu. Alnında hoşnutsuzluğunu belirten kırışıklar oluşmuştu. Bu saatte burada ne işin var diye sordu onbaşıya ters ters. Ders anlattığımı görmüyor musun? Onbaşı boğazını temizleyerek konuşmaya çalıştı. Kendilerine yol gösteren Übeyde ise bu arada arkadaşlarının yanına oturmuştu sessizce. Bütün talebeler merakla onları süsüyorlardı. Dersini böldüğüm için beni affet hürmetli dayı dedi Aduna. Yüzbaşı bu delikanlıyı sana getirmemi emretti. Onu sana teslim ediyorum. İhtiyar hoca İbni Tahir'i tepeden tırnağa süzdü. Sen kimsin delikanlı ve ne istiyorsun? Genç adam hürmetle eğildi. Benim adım Avni, Tahir'in torunuyum. Bir zamanlar baş vezir tarafından Sava'da idam edilen Tahir'in. Babam beni İsmaili davasına hizmet etmem ve büyük babamın intikamını almam için Alamut'a gönderdi. İhtiyarın yüz hatları aydınlandı. Kollarını açarak İbni Tahir'in üzerine yürüdü ve onu içtenlikle kucakladı. Ne mutlu seni bu kalede gören gözlere Tahir'in torunu. Büyük baban hem benim hem de Efendimizin arkadaşıydı. Abuna, git ve yüzbaşıya tarafımdan teşekkür et. Ve siz gençler yeni arkadaşınıza iyi bakın. Size İsmaili tarihini ve mücadelesini anlatacağım zaman bu delikanlının şanlı büyük babasının hizmetlerinden uzun uzun bahsedeceğim. İran'da davamızın ilk şehidi olan İsmaili fedaisi Tahir'in mücadelesi. Abuna İbni Tahir'e göz kırparak bundan iyi bir başlangıç düşünemediğini anlatmaya çalıştı. Sonra da merdivenlerden aşağı inerek gözden kayboldu. Dayı Abu Soraka bir yandan hararetle delikanlının elini sıkarken diğer yandan da ailesi ve babası hakkında binlerce soru soruyordu. Büyük öndere onun gelişini bildireceğine söz verdikten sonra çevrelerinde oturmakta olan talebelerden birisine işaret etti. Süleyman, geri göndermek zorunda kaldığımız o zavallının yerine yerleştir onu. Yolculuğun kirini pasını üzerinden atmasını sağla ve temiz bir şeyler ver ki akşam namazına hazır olabilsin. Süleyman ayağa kalkarak ihtiyarın önünde eğildi. Dediklerini yapacağım hürmetle, daha iyi. İbni Tahir'den kendisini izlemesini rica etti. Aşağıya indiklerinde dar bir koridora girdiler. Koridorun ortasında ise Süleyman duvardaki bir perdeyi yana çekerek İbni Tahir'i içeri soktu. Geniş bir yatak odasında girmişlerdi. Kapının karşısındaki duvarın önünde yaklaşık 20 döşek seriliydi. Döşekler samanla dolu basit çuvallardan oluşuyorlardı. Üstlerine de at kılından yapılmış örtüler vardı. Yastık olarak ise at eğerleri kullanılıyordu. Duvarın üst tarafında bir sıra tahta raf göze çarpmaktaydı. Her cinsten eşya bu raflara son derece düzgün olarak yerleştirilmişti. Toprak kaplar, seccadeler, temizlik ve yıkanma malzemeleri, her döşeğin ayak ucunda bulunan bir silahlıkta çeşitli silahlar vardı. Yaylar, sadaklar, oklar, mızraklar, ciritler. Karşı taraftaki duvarda çok kollu bronz meşalelikte bulunuyordu. Her köşede ise büyük bir yağ küpü vardı. Ayaklı şamdanların üzerine ise 20 tane ağır kılıç ve aynı sayıda ortaları bronz bir zırhla güçlendirilmiş hasır kalkanlar asılmıştı. Oda bir düzine demirli pencere tarafından aydınlatılıyordu. Her şey kusursuz denilecek kadar temiz ve derli topluydu. Süleyman saman çuvallarından birisini işaret etti. Bu döşek boş. Esas sahibi birkaç gün önce geri gönderildi. Yanında ben yatıyorum. Öbür tarafında ise Yusuf yatıyor. Kendisi aslen Hemedanlı olup en kuvvetlimizdir. Bundan öncekinin geri gönderildiğini mi söyledin diye sordu İbni Tahir şaşkınlıkla. Evet, fedai olmaya layık değildi. Süleyman rafların birinden özenle katlanmış beyaz bir cübbe, beyaz bir şalvar ve beyaz bir sarık çıkardı. Önce hamama gidelim dedi. Yan taraftaki küçük hamama geçtiler. İyi düşünülmüş bir boru sistemi vasıtasıyla kurnalardan sürekli su akması sağlanmıştı. İbni Tahir yıkandıktan sonra Süleyman'ın ona uzattığı elbiseleri giydi ve birlikte yatak odasına geri döndüler. Babam benden büyük öndere selamlarını söylememi istedi. Acaba beni ne zaman onunla görüştürürler? Süleyman gülümsedi. Bunu hiç aklından geçirme dostum. Ben bir yıldan beri buradayım ve henüz onun kim olduğunu bile öğrenmiş değilim. Aramızdan kimse onu henüz görmüş değil. Yoksa kendisi bu kalede yaşamıyor mu? Hayır, burada. Ama kulesini asla terk etmez. Burada inanamayacağın şeyler duyacaksın. Ağzını şaşkınlıktan açık bırakacak şeyler. Sava'dan geldiğini söylemiştin değil mi? Ben Kazvinliyim. İbni Tahir yanında duran adamı dikkatli inceledi. Ondan daha yakışıklı bir delikanlı hayal etmek çok zordu doğrusu. Bir selvi kadar ince ve uzun boyluydu. Zayıf suratı ışıl ışıl parlıyordu. Yanakları güneşin ve rüzgarın etkisiyle esmerleşmişti. Kadife kahverengisi gözleriyle dünyaya bir kartal kadar mağrur bakıyordu. Üst dudağını ve çenesini belli belirsiz bir tüy tabakası kaplamıştı. Dış görünüşü ile bir cesaret ve soğukkanlılık abidesi gibiydi. Güldüğü zaman dudaklarının arasından inci gibi iki sıra diş görünüyordu. Rahat, hatta biraz alaycı ama kimseyi incitmeyen bir gülüşü vardı. Aynı Şahname'den bir panter gibi diye düşündü İbni Tahir. Şimdilik beni hayrete tek bir şey düşürdü dedi sonra. Az önce hepinizin suratlarını inceledim. O kadar sert hatlarınız var ki en az 30 yaşında gibi duruyorsunuz. Ama sakallarınıza bakılırsa en çok 20 yaşınızda olmalısınız. Süleyman aynı şekilde gülümsedi yine. Hele aradan 2 hafta geçsin, o zaman sen de bize öz kardeşimiz kadar benzeyeceksin. Burada vaktimiz kelebek kovalamakla veya çiçek kopartmakla geçirdiğimizi sanma sakın. Bir şey daha sormak istiyorum dedi İbni Tahir. Az önce aşağıda bir adamın direğe bağlanıp kırbaçlandığını gördüm. Onun böyle bir cezayı hak etmek için ne tür bir hata yaptığını çok merak ediyorum doğrusu. Affedilmesi mümkün olmayan bir hata yaptı dostum. Türkistan'a giden bir kervana refakat etme görevi verilmişti ona. Deveciler İsmail mezhebinden değildiler. Yol boyunca şarap içmişler ve ona da ikram etmişler. Bizim budala da Seyduna'nın şiddetle yasaklamasına rağmen ikramlarını geri çevirmemiş. Seyduna mı yasaklamış diye sordu İbni Tahir şaşkınlıkla. Bu yasağı peygamber koymuştu ve tüm müminler için geçerlidir. Sen bunu daha anlayamazsın yavru kuş diye cevap verdi öbürü. Seydina istediğini yasaklar, istediğini de serbest kılabilir. Biz İsmaililer ise ona her konuda boyun eğmeliyiz. İbni Tahir şaşırmıştı. Gizli bir güç kalbini sıkıyordu sanki. Benden önceki neden geri gönderildi peki? Onun suçu neydi? Kadınlar hakkında konuşuyordu. Hem de en uygunsuz bir biçimde. Bu da mı yasak? Katiyetle. Biz seçkin birliğiz ve eğitimimiz tamamlanınca sadece Seyduna'ya hizmet edeceğiz. Rütbemiz ne olacak peki? Az önce söylemiştim ya, fedai olacağız hepimiz. Eğitimimiz sona erip de imtihanlarımızı verdiğimiz zaman fedai olmaya hak kazanacağız. Bir fedai tam olarak nedir? Bir fedai büyük önderin emri üzerine gözünü kırpmadan ölüme atlayan bir İsmaili'dir. Görevi sırasında ölürse şehit olur. Hayatta kalmayı başarırsa dahi rütbesine getirilir. Yeni görevler başardıkça rütbesi daha da yükselir. Daha önce buna benzer şeyler hiç işitmemiştim. Bu imtihanın çok zor olacağını düşünüyorsun herhalde. Muhakkak, şayet öyle olmasa her gün sabahın köründen akşama kadar talim yaptırmazlardı bize. Şimdiye kadar 6 kişi ağır çalışmaya dayanamadı. Bunlardan biri düştüğü yerde öldü. Öbür 5'i ise gönüllü olarak daha alt konumlara indirilmesini istediler. Kendilerini bu derece aşağılatmak yerine neden Alamut'u terk etmediler ki? Dostum, Alamut ile şaka yapılmaz. Bir kere buraya giren kişi tatlı canı yüzünden istediği zaman çıkıp gidemez. Burası insanı taşıyabileceğinden çok daha fazla sırlarla dolu. Diğer talebeler de odaya gelmişlerdi. Yoldaki şadırvanda abdest alarak akşam namazı için hazırlanmışlardı. İbni Tahir'den bir baş daha uzun olan bir dev, onun döşeğinin yanındaki çuvalın üzerine uzanıverdi. Ben Hemedanlı Yusuf'um diye tanıttı kendisini. Aramıza hoş geldin. Sana peşinen benimle dalga geçmemeni ve alay etmemeni öğütlerim. Her ne kadar kavga etmek gibi bir niyetim yoksa da seni uyarmak istiyorum. Yakında tanışmış olacağız nasıl olsa. Sözlerini daha etkili kılmak istermişçesine kudretli vücudunu çatırdatarak gerindi. İbni Tahir gülümsedi. Senin tüm talebelerin en iyi iri yarısı ve kuvvetlisi olduğunu duydum. Dev adam yıldırım hızıyla doğruldu. Kim söyledi bunu sana? Süleyman. Hayal kırıklığına uğrayan Yusuf tekrar yerine uzandı. Diğerleri ona fark ettirmeden gülüyorlardı. Übeyde İbni Tahir'e doğru yaklaştı. Kalın dudakları konuşurken garip bir biçimde hareket ediyordu. Nasıl dostum, hoşuna gitti mi burası? Henüz yeni geldin. Çok fazla bir şeyler söylemezsin elbette. Ama şunu bilmelisin, sen de bu kalede benim gibi 4 ay geçirdikten sonra geçmişinle ilgili tüm anılar rüzgardaki duman gibi hafızandan silinecek. Şu zenci suratlıyı duydunuz mu diye alay etti Süleyman. Kendisi henüz acemi bir çaylak ama şimdiden başkalarına akıl vermeye kalkışıyor. Seninle konuşan mı var pabuçlarımın kahramanı diye karşılık verdi Übeyde öfkeyle. Sakin olun küçük dostlarım benim diye homurdandı Yusuf yattığı yerden. Yeni gelene kötü örnek olmayın. Çarpık bacaklı, güçlü vücutlu genç bir adam ciddi bir yüzle İbni Tahir'e yaklaştı. Benim adım Cafer, Rey şehrindenim. Bir seneden beri buradayım. Eğitimle ilgili soracağın herhangi bir şey olursa hiç çekinmeden bana başvurabilirsin. İbni Tahir ona teşekkür etti. Diğer talebeler de sırayla kendilerini takdim ettiler. Afan, Abdurrahman, Ömer, Abdullah, İbni Vakkas, Halfa, Sühail, Üzeyit, Mahmut, Arslan. En son olarak en gençleri geldi. Utanarak şunları söyledi. Adım Naim. Demavent bölgesinden geliyorum. Hepsi gülüştüler. Babası Kesin Dağı'ndaki şeytanlardan biridir diye şaka yaptı Süleyman. Naim kızgın bir bakış fırlattı ona doğru. Öğrenecek çok şeyimiz var diye devam etti. Hocalarımızla tanıştın mı? Az önce seni karşılayan hürmetli dâi Ebu Soraka'dır. İslam'ın yayılmasında çok önemli katkıları olmuştur. Birçok ülkede yıllarca İslam vaazı etmiş, Seyduna onun bizim liderimiz olarak atadı. Şu anda bize peygamberler tarihiyle İsmail davası uğruna ölen kutsal şehitlerin hikayelerini anlatıyor. Onun dışında Fars dilinin gramerini de metriğini de öğretiyor. Şu küçük sığırcık kuşunun vızıldamasını duydunuz mu? En küçüğümüz olmasına rağmen kesinlikle en gevezemiz. Süleyman katıla katıla gülmeye başladı. Diğerleri de onu takip ettiler. Sonra da yeni gelene dönerek devam etti. Kısa süre sonra bütün hocalarımızla tanışmış olacaksın zaten İbni Tahir. Bize İl Mükelam, C cebir, Arapça, grameri ve felsefe konularında ders veren Dayı İbrahim'in Seyduna'nın en iyi dostu olduğunu unutma sakın. Onunla mümkün olduğu kadar iyi geçinmen senin hayrınadır. Yunanlı el hekim her türlü gevezeliğe tahammül eder. Yeter ki derste put gibi oturmak yerine mümkün olduğu kadar çok konuş. Yüzbaşı Minüçer en küçük bir itirazdan bile nefret eder. Verdiği emirler göz açıp kapayıncaya yerine getirilmelidir. Emirlerini ne kadar gayretle yerine getirirsen gözünde o derece değerlenir ve önem kazanırsın. Ve dahi Abdülmelik, henüz genç olmasına rağmen Seydunan'ın güvenini kazanmıştır. Kayış gibi bir adamdır. Zorluk ve acı kelimelerinin anlamını bilmez. Bize irade ve dayanıklılık dersleri vermektedir. Bu yeteneklere burada çok önem verildiğini göreceksin. Hatta en az din bilgisi kadar önemlidir. Güvercinimizi o kadar da korkutmayın diye sözünü kesti Yusuf. Yoksa uçup gidebilir. Baksanıza suratı bembeyaz kesildi. İbni Tahir kızardı. Karnım aç dedi. Bütün gün ağzıma lokma koymadım. Süleyman çınlayan kahkahalar attı. Eh ne yapalım, burada daha çok aç kalacaksın zavallı dostum. Hele bir de Abdülmelik ile tanışınca o anda uzun bir boru sesi duyuldu. Namaz vakti diye bağırdı Yusuf. Ötekiler gibi duvardaki raftan bir seccade alan İbni Tahir binanın damına çıktı. Dayı Ebu Soraka onları bekliyordu. Herkesin orada olduğundan ve seccadelerini doğru yere serdiklerinden emin olduktan sonra doğuya, kutsal yerlere doğru dönerek namaz kılmaya başladı. Önce gelenekler uyarınca yüksek sesle dua etti. Sonra seccadeye vardı ve tekrar doğruldu. Ayağa kalkarak ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı ve tekrar diz çökerek secdeye vardı. Sonra şu duayı okumaya başladı. Ey Mehdi, bizi kurtarmayı vaat ettin, seni bekliyoruz. Tahtı gasp edenlerden ve zındıklardan kurtar bizi. Şehit Ali, Şehit İsmail şahidimiz olun. Talebeler de hocaları gibi namaz kılıyor ve söylediklerini tekrar ediyorlardı. Hava aniden kararmıştı. Komşu terasta dua eden adamların boğuk sesleri ta onlara dek geliyordu. Alışkın olmadığı korkutucu bir duygu kapladı İbni Tahir'in içini. Bu anda yaşadıkları ona sanki bir rüyaymış gibi geliyordu. Fakat garip bir rüya. Ve Ali ile İsmail'i açık açık yakarmalar. Alamut dışındaki müminler bunu yapmaya ancak sıkı sıkı kapalı kapılar ardında cesaret edebilirlerdi. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu, şaşkındı. Seccadelerini özenle toplayarak yatak odasına götürdüler. Oradan da yemek yemeye gittiler. Geniş yemek salonu yatak odası ile aynı binada fakat aksi uçta bulunuyordu. Her talebenin duvar dibinde kendisine mahsus bir yeri vardı. Söğüt dallarından örülmüş hasırlar üzerine bağdaş kurup oturuyorlardı. Talebelerden 3 tanesi dönüşümlü olarak arkadaşlarına hizmet ediyordu. Her öğüdüğünde adam başı büyük bir kepek ekmeği, bazen de kuru incir veya elmalardan yapılmış bir cins ekmek veriliyordu kendilerine. Hafta boyunca birçok kez balık yemeğlerine rağmen et daha nadir sadece bir kere geliyordu sofraya. Dana, koyun ya da kuzu etinden yapılmış şiş kebap oluyordu bu yemek genellikle. Ebu Soraka da onlarla beraber yemek yiyerek ortalığa göz kulak oluyordu. Salondan çıt çıkmıyordu. Tümü de derin düşüncelere dalmışlardı. Yemekten sonra küçük gruplar halinde etrafa dağıldılar. Bir kısmı gezinti yapmak için terasa giderken bir kısmı da surların arkasında gözden kayboldular. Yusuf ve Süleyman kaledeki günlük hayatı anlatmak için İbni Tahir'i yanlarına almışlardı. Bütün gürültü patırtı sona ermişti. Kalede kesin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. İbni Tahir artık uğultusuyla yalnızlığını paylaşan Şahrud'un sesini rahatlıkla işitebiliyordu. Etraf zifiri karanlıktı. Gökyüzündeki yıldızların titrek ışığı etrafı aydınlatmak için yeterli olmuyordu. Binaların önünde ellerinde meşaleler taşıyan nöbetçiler belirdiler ve girişlerin önlerine dikildiler. Kıpırdamadan durarak uzun bir ışık zinciri oluşturdular. Dağlardan aşağı esen hafif rüzgar ortalığı buza kesmişti. Evlerin, ağaçların ve insanların gölgeleri meşalelerin titreyen ışıkları altında esrarlı biçimlere bürünerek ortalığı daha da gizemli bir hale sokuyorlardı. Binalar, kuleler, tahkimatlar aniden değişime uğrayarak tanınmaz hale gelmişlerdi. Tüm varlıklar yabancı, hatta gerçeküstü bir görünüm arz ediyordu. Bir masal sahnesi gibiydi her şey. Aşağı terası çevreleyen surların etrafında uzun bir süre yürüdüler. Şu gözüken yer nedir diye sordu İbn-i Tahir ve meşaleli muhafızların nöbet tuttuğu bir evi işaret etti. Liderlerden başka hiç kimsenin oraya çıkmaya hakkı yoktur diye açıkladı Süleyman. Dev zenciler Seyduna'nın dairesine giden kapıyı bekliyorlar. Bu hadımları Büyük Önder'e Bağdat'taki Abbas halifesinin otoritesini kabul etmeyen Mısır halifesi hediye etmiş. Şimdi ismini andığımız hükümdarın hizmetinde değil miymiş eskiden Seyduna? Çok iyi bilmiyoruz bunu diye cevap verdi Süleyman. Ama tam aksinin olmuş olması da kuvvetle muhtemeldir. Neden diye sordu İbn Tahir şaşkınlıkla. Seyduna halifenin adına ele geçirmemiş miydi bu kaleyi? Bu apayrı bir mesele diye aydınlattı onu Yusuf. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bu konuda fazla soru sormanı salık vermem sana. Fakat ben Kahire halifesinin İsmail'i Alevilerinin ki buna bizler de dahiliz en büyük önderi olduğunu sanıyordum. Seyduna bizim önderimiz ve başka kimseden emir almayız dediler ve ikisi de bir ağızdan. Surların dibindeki taşların üzerlerine oturdular. Peki neden büyük önder kendini müminlere göstermiyor diye üsteledi İbn Tahir. O bir evliya diye cevapladı Yusuf. Bütün gün Kur'an okuyor, namaz kılıyor, bizim için talimatlar ve emirler yazdırıyor. Niye ortalığa çıkmadığı hakkında fikir yürütmek bizim harcımız değil dedi Süleyman. Böyle olması gerekli ve niye böyle olması gerektiğini o çok iyi biliyor. Ben her şey için farklı olacağını sanmıştım diye itiraf etti İbn Tahir. Bizler aşağıda büyük önderin bir İsmail ordusu toplayarak zındık sultanı ve halifeyi kovacağını düşünüyorduk. Bu ikinci planda geliyor diye cevap verdi Süleyman. Seyduna'nın bizden asıl beklentisi kendisine tamamen teslim olmamız ve kutsal ateşin içimizde daima yanması. Siz bu yolda epeyce mesafe kat etmişsiniz. Gerçekten de size yetişebileceğimi düşünüyor musunuz diye sordu İbn Tahir müteessir bir ifadeyle. Amirlerinin senden istediklerini tereddüt etmeden yerine getir sadece. O zaman sana lazım olanların hepsini elde edeceksin dedi Süleyman. Teslim olmanın kolay bir iş olduğunu sanma sakın. İçindeki itiraz ruhu kendini hemen belli edecek ve mantığın sana verilen emirlere bin bir ayrı biçimde karşı koyacak. Her türlü karşı koyuşun seni hak yolundan saptırmak isteyen şeytanın işi olduğunu bilmelisin. Kendi içindeki karşı koyuşu cesaretle yok edebilesin. Efendimizin ellerinde keskin bir kılıç haline geleceksin. Kısa ve kesik kesik öten bir boru sesi işitildi. Yatma vakti diyen Yusuf ayağa kalktı. Binaya geri dönerek doğruca yatak odasına gittiler. Orada birçok mum yanıyordu. Bazı talebeler uyumuşlardı. Bazıları ise daha yeni soyunuyorlardı. Bir süre sonra ise kapıda Ebu Soraka belirdi. Herkesin yatmış olduğundan emin olmak istiyordu. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olduktan sonra duvara kısa bir merdiven dayayarak yanan mumları söndürdü. Sonra bir köşede yanmakta olan küçük yağ lambasının başına gitti. Elindeki meşaleyi tutuşturduktan sonra kapıya yöneldi. Perdeyi dikkatle araladıktan sonra dışarı çıktı. Taş zemin üzerinde yükselen ayak sesleri daha uzun bir süre işitildi. Yüksek sesle uğulduyan borunun sesi genç adamların daha sabahın köründe döşeklerinden fırlamalarına neden oldu. Abdest aldıktan sonra namaz kıldılar ve kahvaltı ettiler. Sonra da herkes eğrini ve silahlarını alarak avluya doğru koşturdu. Bir anda tüm kale ayaklanmıştı. Talebeler atlarını ahırlardan çıkardıktan sonra iki sıra halinde dizildiler ve her sıranın başına bir onbaşı geçti.